Alo Türkiye Gazetesi. Bilgi 1. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Ragıp Karadayı. Hazırlayanlar İslam Gemici, Abdurrahman Çapar. Nazardan nasıl korunulur?
Sevgili dinleyenim, önce bir hususu açıklamakta fayda vardır. Bazıları nazar batıldır veya nazar akla terstir. Göz nasıl olur da canlı cansız şeyleri etkileyebilir? Öyle bir şey olsa gözle görülürdü gibi bir takım teoriler ileri sürüyorlar. Ancak bilinmesi lazımdır ki nazar değmesi Kur'an-ı Kerim'le ve hadis-i şeriflerle sabittir. Sevgili dinleyenim, görünüş çoğu zaman insanları aldatır. Bu sebepten bazı durumlarda gözün yanlışını çıkartır. Bir defa nazara inanmayan acaba biz gözümüzün gördüğüne inanırız, güneş top kadar küçüktür diyebilirler mi? Diyemezlerse göz her zaman ölçü olmaz. Canlı olan insanda ruh denilen bir varlığı göremiyoruz. Ancak insanları ayakta tutup hareket etmesini sağladığı için ruhun varlığını anlıyoruz. İyiyi kötüden ve hakkı batıldan ayıran insana akıllı diyoruz. Görülmeyen şeyi inkar etmek ahmaklıktır. Aynı şekilde yer çekimini de göremeyiz ama tesirleriyle bunu anlarız. Gözle görülmediği halde mevcut olduğu anlaşılan pek çok şey vardır. Bazı kimselerin gözlerinden şuaların çıktığını artık fen de kabul etmektedir. Ve bu kimseler bir şeye bakıp beğendikleri zaman gözlerinden çıkan bu şualar canlı cansız şeylerin bozulmasına sebep oluyor. Nazar gözle görülmez. Ama diğer tesir eden şeyler gibi neticesinden anlaşılır. Toplumda nazarı değen birçok insan vardır. Nazarın kadınlara ve çocuklara daha çok tesir ettiği tecrübelerden anlaşılmıştır. Nazarın değdiğine dair birçok hadis-i şerif vardır. Bir hadis-i şerifte nazar haktır, yani göz değmesi doğrudur buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse vardı. 3 gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, bunun gibi bir deve hiç görmedim der demez, deve yere düşüp hastalanırdı. Bu adamın ününü duyan müşrikler yanına gelip ondan Peygamber Efendimiz'i nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullah'ı bu adamın nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin 51. ayeti kelimesi inmiştir. Mealen buyurulur ki, neredeyse kafirler seni gözleriyle yıkacaklardı. Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el Kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleriyle Nun suresinin sonunu okumanın iyi geldiği bildirilmiştir. Ayat-ı hırzı okumak ve üzerinde taşımak da çok faydalıdır.
Bir genç kızın itirafları.
Merhaba. Sesimden de tahmin edebileceğiniz gibi şu an 18 yaşına girmiş bir genç kızım. Küçüklüğümde bir yandan babamdan din dersleri alırken diğer yandan da güya 20. yüzyılın medeni insan tipi örnek alınarak büyütüldüm. Öyle ki 1989 yılına kadar yalan söylemek, haşa Allah'ı inkar etmek benim için yemek içmek kadar kolaydı. Evimiz ben ve kardeşlerim için bir otelden farksızdı. Bir problemim olsa derdimi anlatacak, şefkatle beni dinleyecek, öğüt verecek hiç ama hiç kimsem yoktu. Bu hal beni durmadan bunalıma itiyordu. Birkaç defa bu durumdan kurtulmak için intihar etmeyi denedim. Ama hiçbirinde başarılı olamadım. 15 yaşına gelmiştim. Kafamda dine ait bazı sualler vardı. Kime sorduysam bir cevap alamadım. Ne babam ne annem sorularıma bir cevap vermiyorlardı. Çevremdeki bazı insanlarsa ya benimle dalga geçiyor ya da tersliyorlardı. Benim kafamı en çok meşgul eden mesele öldükten sonra ne olacağımızdı. Her neyse, sorularım cevapsız kalınca büyük bir bunalıma girdim. Kimseyle konuşmuyor, yalnızca televizyon seyrediyordum. Bir gün yine televizyon seyrederken Hristiyanları ve kiliselerini görünce aklıma bir fikir geldi. Evet, ben de Hristiyan olacaktım. Çünkü orada gördüğüm papaz insanların yardımına koşuyor, herkese iyilik ediyordu. Belki bunalımlardan kurtulurum ümidiyle gazetelerden gördüğüm bir ilanla İsviçre'deki bir kuruluştan İncil ve Hristiyanlıkla alakalı bilgiler istedim. Ancak yine de bir yanlışlık yapmayayım diye ablama danıştım. Ablam da aileme haber verince ortalık karıştı. Kimi benimle dalga geçiyor, kimi de bana kızıyordu. Babamın aklı başına gelmiş olacak ki benim namaz kılmamı istiyordu. Zorladıkça İslam dininden daha da uzaklaşıyordum. İsviçre'den gelen İncil'i de babam yaktı. O sıralar lise birinci sınıfa gidiyordum. Ancak kafamdaki soruların cevabını bulmadan okumak niyetinde değildim. Annemse okumamı istiyordu. Zorla gittiğim okulda birinci sene sınıfta kaldım. O yaz amcamın kızı beni bir yere davet etti. Birlikte gittik. Orada bazı kadınlar sohbet ediyorlardı. Duyduklarım hoşuma gitmişti. İlk defa duygularıma hitap eden birileri çıkmıştı. Evet, ben de kararımı vermiştim. Bundan böyle daracık kısa etekleri, Japone kollu bluzları terk edecek, bana yakışan düzgün kıyafetler giyecektim. Yalvar yakar babama bir manto aldırdım ve namaz kılmaya başladım. Daha önce beni namaz kılmam için zorlayan babam size garip gelecek ama bu defa beni içe kapanıklılıkla suçlamaya başladı. Güya bana acıyor halime üzülüyorlardı. Hatta annem hayatımın baharında açılıp saçılmamı, günümü gün etmemi öğütlüyordu. Aslında ailem çevrede dindar bir aile olarak biliniyordu. Derken bana dönürlüğe geldiler. Beni karşısında mantolu ve tesettürlü gören bayan istemekten vazgeçti. Bununla da kalmayıp küçük kardeşim sırf bana inat olsun diye ailemden istedi. Annem bu habere çok sevinmiş olacak ki oh olsun. Açılıp saçılmazsan işte böyle seni almaktan vazgeçerler. Bu gidişle de evde kalırsın diye bana hakaretler etti. Bense geceleri sabahlara kadar ağlıyor. Allah'ım, senin dinini seviyorum. Bana yardım edecek hiç kimse yok mu? Bu çevrede sanki denizde boğulmak üzere olan bir kişiyim. İmanımı kurtarmak için bir yardımcı arıyorum. Rabbim beni kurtar diye dua ediyordum. Dile kolay. Tam 4 yıl ailemle mücadele ettim. Ama ben de tükenmiştim. Bu çetin mücadeleyi ailem kazandı. Eski kıyafetlerimi zorla üzerime giydirdiler. Tekrar günah denizinde batmak üzere yol alıyorum. Şimdi ise ailem beni Amerika'ya ablamların yanına zorla gönderiyor. Bütün bunları niye mi anlattım? Sebebi çok basit. Benim ve benim gibi olan birçok genç kızın trajedisini bilhassa annelere duyurup evlatlarına gerçekten sahip çıkmalarını istediğim için anlattım. Benim gibi gençlerin vebalini kim çekebilir bilmiyorum. Fakat şunu Rabbime şükrederek söylüyorum ki esaslarını hala iyice bilmediğim İslam diline yürekten inanıyorum. Beni Amerika'ya da gönderseler, kendi aralarına şeklen asri biri olarak alıp günah denizine de batırsalar, içimdeki iman ateşi gün geçtikçe bir kor halinde her an alevlenmeyi bekliyor. Ben imanımdan vazgeçmeyeceğim. Benim asıl tesellimse Türkiye gazetesini tanımak ve devamlı okumak oldu. Hayata küsmüşken moral buldum. Bu bakımdan da mutluyum. Annemden babamdan öğrenemediğim güzel dinimi artık her gün gazetemden öğreniyorum.
Çocuklara güzel isim koymak neden gerekli? Sevgili dinleyenim, güzel ismin ahirette ehemmiyeti çok fazladır. Hal böyle olunca Müslüman babanın en mühim vazifelerinden birisi de çocuğuna güzel isim koymak oluyor. Alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde siz kıyamet günü kendinizin ve babanızın ismiyle çağrılırsınız. Bu bakımdan çocuklara güzel isim koyunuz diye buyuruyor. Sonra evladın babası üzerindeki haklarından birisi de güzel isim koymaktır. Bu hususta bir hadis-i şerifte de çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim koymak evladın babası üzerindeki haklarındandır buyuruluyor. Güzel isimler peygamberlerin, eshab-ı kiramın ve alimlerin isimleridir. Yüce Allah'ın indinde en sevgili isimlerin Abdullah ve Abdurrahman olduğu yine Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Muhterem dinleyenim, Müslümanların evlatlarına Muhammed ismini vermeleri bizzat Hazreti Peygamber tarafından emredilmiştir. Dedelerimiz de çocuklarına Mehmet ismini koymuşlardır. Mehmet ismini koymalarının sebebi Peygamber Efendimiz'e hürmetsizlik olmasın diyedir. Allah-u Teala cehenneme götürülen birisi için buyurur ki, ey meleklerim, bu kuluma ehemmiyet verin. Onun benim yanımda bir iyiliği vardır. Onun ismi Habibimin ismindendir. İsmi Ahmet, Muhammed, Mahmud gibi Habibimin isminden olan mümine azap etmekten haya ederim. Büyük İslam alimi İbn Abidin Hazretleri diyor ki, çocuğa Ali, Reşit, Aziz gibi isimleri koymak caiz ise de bu isimleri söylerken hürmet etmek lazımdır. Ayrıca şöyle deniliyor, çocuğa Reşit, Emin gibi övücü isimler koymak caizse de koymamak iyi olur. Çünkü böyle isimleri söyleyerek o isim sahibine hakaret etmek isme de hakaret olur. Mesela tembel Reşit yerine bu çocuk tembeldir demek lazımdır. Sevgili dinleyenim, çirkin ve kötü isimleri de değiştirmek gerekir. Peygamber Efendimizin çirkin isimleri değiştirdiği bildirilmiştir. Kıyamet günü günahları sevaplarından çok olan bir Müslüman kimse cehenneme götürülür. Yüce Allah Cebrail aleyhisselama buyurur ki, ya Cebrail, bu kimseye sor ki hayatında hiçbir alimin sohbetinde bulundu mu? Cebrail aleyhisselam o kimseye sorar, o da ne yazık ki hiçbir alimle bir arada bulunmadım der. Yüce Allah tekrar buyurur, ya Cebrail, bu kula sor ki hiçbir alimi ilminden dolayı sevdi mi? Cebrail aleyhisselam ona sorar, o da hayır, sevdiğim bir alim yoktu der. Allah-u Teala buyurur ki, ya Cebrail, bu kimse tesadüfen de olsa bir alimle yemek yemiş midir? Cebrail aleyhisselam tekrar sorar, o da hayır, hiçbir alimle bir sofrada bulunmadım der. Allah-u Teala yine buyurur ki, ya Cebrail, bu kulun ismi bir alimin ismine benziyor mu? Cebrail aleyhisselam sorar, o kimse de hayır, ismim hiçbir alimin ismine benzemiyor der. Allah-u Teala buyurur ki, bu kulumu cennete götürün. Çünkü o, alimi seven bir kimseyi severdi. İşte böyle sevgili dinleyenim. İnsanın ahiret günü ne sebeple kurtulacağını hiç kimse bilemez Yüce Allah'tan başka. Görüldüğü gibi ismi bir alimin ismine benzemek, hatta bir alimi sevmek bile insanın kurtuluşuna vesile olmaktadır. Tabii her şeyden önce mümin olmak şartı vardır. Müslüman olmadıktan sonra güzel ismin ve hiçbir ibadetin kıymeti olmaz. Cenab-ı Hak bizleri güzel isimli ve güzel ahlaklı müminlerden eylesin. Amin.
Sana inanır mısınız?
Sevgili dinleyenim, bunlar çok karışık, insanı tehlikeye sürükleyen konulardır. Bu sebeple dinimiz, falcılık, kahinlik, remil atma, büyücülük ve sihirbazlık gibi insanları aldatan, onları yanlış yola çeken hususları kesinlikle yasaklamış, meyledilmesini katiyetle men etmiştir. Alemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde, uğursuzluğa inanan, kahinlik yapan, kahine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur buyuruyor. Kahinlik, cin taifesinden bir arkadaş edinip, olmuş ve olacak şeyleri ona sorup ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir. Cinle tanışan falcılar, yerli yersiz her şeye cevap verenler böyledir. Falcılara ve büyücülere gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine ve dilediğini yapacağına inanmak olup küfürdür. Yani kişi dinden çıkar. Cincilere inanmak, ona ücret vermek doğru değildir. Çünkü günahtır. Büyü çözene de para verilmez. O da haramdır. Sevgili dinleyenim, gaybı yalnız Allah-u Teala bilir. Ve Allah-u Teala'nın vahiy, İlham yoluyla bildirdiği seçilmiş kullar olan peygamberler, evliyalar bilir. Bunun dışında gelecek olan hadiseleri kim haber verdiğini iddia ederse yalan söylemiş olur. Büyük İslam alimi İbn Abidin Hazretleri, düyü ilme ve fenne uymayan, garip işler yapmayı sağlayan bir ilimdir. Düyü öğrenmek ve öğretmek haramdır buyuruyor. Hatta öyle ki, Müslümanları zarardan korumak için dahi büyü öğrenmek haramdır. Başka hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İpe üfleyip düğüm atan büyü yapmış olur. Büyü yapan da Allah'a ortak koşmuş gibi olur. Falcıya, büyücüye, kahine giderek onların söylediklerine inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Falcıya fal baktıran, onun sözüne inanmasa bile 40 gün namazı kabul olmaz. Fala bakmak, yazı ve çizgiyle gelecekten haber vermek, puta tapmak gibidir. Sevgili dinleyenim, büyü insanları hasta eder. Sevgi veya nefrete sebep olur. Büyüyü çözmek için bir miktar suya, Ayet-el Kürsi, İhlas Suresi ve Muavizeteyn Sureleri okunmalı, büyülenmiş kimse bundan 3 yudum içmeli, kalanı ile de gusletmelidir. Allah'ın izniyle şifa bulur. Allah hepimizi büyücülerin, kötü cinlerin, kötü insanların şerrinden muhafaza buyursun. Amin.
İçkiyi bırakmanın kısa yolu.
Sevgili dinleyenim, alkolizm insanı bedeni ve ruhi yönden çökerten ağır bir hastalık olduğu gibi aileleri yıkan, mutsuzluklara ve büyük iş gücü kaybına yol açan, trafik kazalarının en başta gelen sebepleri arasında bulunan bir toplum ve sağlık meselesidir. İçki doğrudan ve dolaylı yoldan vücudun çeşitli organlarında birçok rahatsızlık meydana getirmektedir. Bunlardan bazıları, karaciğerin vazifesi, vücuda giren zararlı ve yabancı maddeleri temizlemek, zararsız hale koymak ve alınan gıdaları faydalı hale getirmektir. İçki de zararlı ve yabancı madde olduğundan, vücuttan alkolü atma işi karaciğere düşer. Bu işi yaparken karaciğer çok yorulur ve bu fazla yorulma ise ona bağlı hastalıkların meydana gelmesine sebep olur. Alkol, siroza ve karaciğer sertleşmesine sebep olur. Kalbi de en çok tahrip eden şey alkoldür. Kan damarlarının sertleşmesine ve tansiyonun yükselmesine, ince damarların ise çatlamasına ve bu yolla felç ve ani ölümlere sebep olur. Alkol, kalbin kasılmasını sağlayan kas hücrelerini de bozar. Kalbe yabancı hücrelerin yerleşmesine ve kalp yetmezliğine sebep olur. Sevgili dinleyenim, alkol böbrek hücrelerini ve bilhassa süzme sistemini tahrip ederek böbrek iltihabına da sebep olur. Böbrek zamanla ufalır, büzülür, bazı yerleri kurur ve süzme işi aksar. Bunun neticesinde de yabancı maddeler kana karışarak nefrit hastalığına yol açar. Midede de gastrit ve ülsere sebep olur. Beyindeki tahribatı ise çok büyüktür. İnsan beynindeki milyonlarca hücrelerin en büyük özelliği, sayılarının doğumdan ölüme kadar sabit kalmasıdır. Bir an oksijensiz kalması, beyin hücrelerinin ölümüne sebep olur. Devamlı içki içenlerin birçok beyin hücresi ölür ve bazı beyin kılcal damarları ise tıkanır. Bu da beyin kanamasına sebep olur. Kılcal damarların yırtılması ile felç ve ölüm vakaları ortaya çıkar. Vücutta alkolün en büyük tahribatı merkezi sinir sisteminde meydana gelmektedir. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten ibarettir. İnsanı idare eden, iradi ve gayri iradi bütün hareketleri tanzim eden bu sistemdir. Milyonlarca hücrenin teşkil ettiği bu sistemi alkol alt üst eder. Bunun neticesinde şuur bulanır, iradi hareketler zayıflar, insan kontrolünü kaybeder, çok konuşur veya aksine içine dönük, kederli bir hal alır. Düşünme gücü ve işleyişinde karışıklık meydana gelir, bağırma ve çağırma olur. Velhasıl bütün menfur hisler ortaya dökülür, ağır, haya duyguları silinir, görme ve işitmede azalma olur, ikazlara şahsın cevabı güçleşir. İnsanın hareketlerini kontrol edebilme kabiliyeti zayıfladığından, normal hudutların dışına çıkar, icabında mütecaviz olur. Bazılarında teessür, öfke ve kıskançlık ön plana geçerek, intihar ve cinayetlere sebep olabilir. Muhterem dinleyenim, içkinin yol açtığı pek çok zararlardan bir kısmı da sosyal felaketlerdir. Alkolün sürücüler üzerindeki tesirini inceleyen araştırmacılar, bir bardak biranın bile sürücünün görüşünü etkilediğini açıklamaktadır. Alkollü içki kullanan kişinin kendisine sahte bir güven gelmekte, buna karşılık dikkati azalmakta, refleksleri zayıflamaktadır. İçki, ana rahmindeki cenini tahrip ederek sakat doğumlara veya düşüklere sebep olur. Fransa'da yapılan istatistiklerde her sene 300 bin çocuğun içki sebebiyle sakat veya geri zekalı olarak doğduğu tespit edilmiştir. İlim adamları ruhi bunalımların, intiharların başlıca sebeplerinin içki olduğunu bildirmektedir. İçki alışkanlığı huzursuzluklara, ailelerin yıkılmasına sebep olur. Bu durumdan en çok etkilenen çocuklar olur. Çocuk ailenin dışına itilir. İstenmeyen, ilgilenilmeyen duruma düşer. Ayrıca iş verimi azalır, ailenin ekonomik dengesi bozulur, işsizlik, parasızlık ve fakirlik baş gösterir. Bunların dışında içki müptelası olan kimseler, işlediği suçlar sebebiyle cezaevlerini, hastalıklar sebebiyle hastaneleri doldurarak üretici durumundan tüketici durumuna geçerler. Ayrıca bakımı için bazen büyük masraflar açabilirler. Önce alkolizme kompleks ve çok yönlü bir problem olarak bakmak gereklidir. Çeşit çeşitli faktörlerin tesiriyle alkole esir hale geldiyse kurtarılması da bu faktörlerin tetkiki ve halledilmesiyle mümkün olabilecektir. Alkolün meseleleri arkadaş ve iş çevresi, aile problemleri değişmezse tedavi bitiminde yine aynı ortama düşebilir, yine alkole başlayabilir. Alkolizmden kurtulanların çoğu tıbbi yardımdan ziyade dini bir yaşayışa girmekle alkolizm afetini atlatmıştır. Böylece onları alkole iten içlerindeki sıkıntı ve boşluk Allah ve ahiret inancıyla dolmakta, bunalımlar yerini dünya ve ahiret saadetine bırakmaktadır.
Sakat doğan çocuklar.
Sevgili dinleyenim, memleketimizde ve bilhassa az gelişmiş ülkelerde ana babanın hatası, sarhoşluk veya değişik sebeplerden ötürü çok miktarda çocuk özürlü olarak doğmaktadır. Şunu peşinen söylemek lazımdır ki sakat doğmada çocuğun hiçbir günahı yoktur. Çünkü bütün çocuklar günahsız ve İslam inancı üzere doğarlar. Daha sonra ana babaları tarafından başka inançlara meylettirilirler. Aklınıza şu gelmesin. Ana babanın suçları, günahları yüzünden çocuk neden sakat doğuyor? Sakın böyle düşünmeyin muhterem dinleyenim. Şöyle ki, bir çiftçi tarlasına hastalıklı tohum ekse, o tohumlardan alacağı mahsul hiç sağlam olur mu? Tabii ki olmaz. Bir çocuğun Müslüman evladı olması, İslam terbiyesiyle yetişmesi, Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Bunun kıymetini bilmelidir. Çünkü bu nimeti Cenab-ı Allah dilediğine verir. Eğer bu nimete kavuşan kimseler Müslümanları bırakırlarsa bunların cezası, azabı da kat kat olur. Allah hepimizi böyle kötü akıbetten korusun. Sevgili dinleyenim, hakiki Müslüman Allah-u Teala'nın rızasından başka muradı olmayan kimsedir. Müslüman Allah'ın emrettiği için rızık kazanmaya çalışır. Çalışırken ibadetlerini terk etmez ve haram işlemez. Kazanırken de, kazandığını sarf ederken de dinimizin emirlerine uyar. Böyle kimseye zenginlik de, fakirlik de faydalı olur. Fakat böyle olmayan kimse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca az diye itiraz eder. Zengin olursa doymaz, daha da fazlasını ister. Böylece zenginliği de, fakirliği de felaketine sebep olur. Bir de misal anlatmak istiyorum. Bazısı illa son model bir arabasının olmasını ister. Fakat arabası olduğunda hiç kimse onun çoluk çocuğuyla bir uçurumdan aşağı düşmeyeceğini garanti edemez. Onun için illa bir şeyin olmasını değil, hayırlı ise olmasını istemek lazımdır. Bunları niye anlattım diyebilirsiniz. Hemen açıklayayım. Körlük, topallık ve benzeri sakatlıkların faydalı veya zararlı olması insandan insana değişir. Kimisi Allah'ın takdirine razı olur ve bu sebeple cennete girer. Kimisi de razı olmadığı için isyan edip günahkar olduğundan cehenneme gider. Hiç kimse sakatlığın kendisi için faydalı mı, zararlı mı olduğunu bilemez. Mesela kör bir kimseyi düşünelim. Bu şahıs eğer kör olmasaydı, belki kötü işlerin peşinde gezip dünya ve ahiretini mahvedebilirdi. Toplumumuzda gözleri ama olup da kendileri Kur'an-ı Kerim ezberleyen binlerce insan vardır. Hemen ah vah etmemek, bunlar gibi numune insanları örnek almak lazımdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allah iki gözü olmayan Müslüman kulunu cehenneme koymaz buyuruyor. Yani doğuştan veya sonradan kör olan bir Müslüman sabrederse cennete girer. Sevgili dinleyenim, yalnız kör olanlar değil, diğer sakatlıkları olanlar da sabrederlerse sıkıntı çekmeden cennet nimetlerine kavuşurlar. Şunu da hatırlatmak isterim. Müslüman olmayan ister sağlam ister sakat olsun, onun yeri cehennemdir. Alemleri yaratan Yüce Rabbimiz bir hadisi kutsi'de kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın diye buyuruyor. Böyle bir şey mümkün mü kıymetli dinleyenim? Allah'ın mülkünden başka bir mülk mü var? Yüce Allah'ın öyle tehdit ettiği kullardan olmazsak inşallah cennete gireriz. Bütün sıkıntılarımız son budur. Son olarak şunu söyleyip sözlerimi nihayetlendiriyorum. Nefis insanın en büyük düşmanıdır. Öyle ki bir kimse kendisi için sakatlığın faydalı olup olmadığını bilemez. Görünüşte kendisi için zararlı gibi olan bir şey belki de hayrınadır. Nefislerimiz için dünyaya düşkünlüğün sınırı yoktur. Allah'tan bir şeyin illa olmasını değil, hayırlı ise olmasını istemeliyiz.
Bir genç kızın erkeklere sitemi.
Sevgili dinleyenim, benden ne tür bir sitem beklediğinizi bilemiyorum ama sizinle bazı genç kızlarımızın da ortak problemi olan bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz önce kendimi tanıtayım. Ben zengin bir ailenin kızıyım. Fakat benim için bulunduğum çevrende güzel kelimesini kullanmıyorlar. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi fiziki olarak çirkin bir kızım. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki şimdiye kadar fiziki yapımı hiç dert etmedim. Ancak bazı hadiselerden sonra artık tahammül edemez hale geldim. Çirkin genç kızlar toplumdan adeta tecrit edilmeye çalışılıyor. Bunu nereden mi çıkardım? Bakın anlatayım. Şimdiye kadar evlilik hakkında yazılan çizilen hemen bütün yazıları okudum diyebilirim. Ve hemen hepsinde de güzel genç kızlarla evlenme tavsiye ediliyor. Peki güzel olmayan genç kızların evlenmeye hakları yok mu? Cemiyetimizin temel yapı taşını teşkil eden aileyi kurmak sadece güzel genç kızlar için mi? Düşünmesi bile korkunç. Halbuki ben insanlarda evlenirken asıl aranılacak olan şeyin yüz güzelliğinden ziyade iman olgunluğu, iman güzelliği olduğunu biliyordum. Çünkü evlilikten maksat Müslüman anne babadan Müslüman evlatların meydana gelmesiyle iman nurunu nesilden nesile aktarmak olduğu kanaatindeyim. Maalesef günümüzde böyle düşünenler o kadar azaldı ki hemen her evlilikte zenginlik, yüz güzelliği veya şan şöhret aranır oldu. Benim taliplerim yok mu diye sorarsanız olmaz olur mu? Nice yakışıklı delikanlılar, nice boylu postlular gelip beni istetiyorlar. Çok isteyenim var ama ben hepsini reddediyorum. Çünkü gelenler hep benim ailemin zengin oluşundan istifade etmek isteyen kimseler. Ancak hiçbirinde ahlak güzelliği ve iman nuru yok. Bu insanlarla evlenmem mümkün değilken onlar ısrarla dünür olmaya devam ediyorlar. Niyetleri yuva kurmak olmayan kişilerin teklifini nasıl kabul edebilirim? Fakat imanlı, ahlakı güzel olan erkekler de evleneceği kızlarda yüz güzelliği arıyorlar. Benim gibi belki binlerce genç kız adına seslenmek istiyorum. Evet, siz erkekler. Mesut ve mutlu olmak istiyor musunuz? Bu isteğinizde gerçekten samimi misiniz? Eğer samimiyseniz, sırf parası için hiç sevmedikleri kızla evlenmeye katlanan erkekler kadar da mı olamıyorsunuz? Ahlak güzelliğimiz, imanımız yerindeyse, çirkin olmamız çok mu büyük bir kusurdur? Allah'ın razı olduğu bir evliliği gerçekleştirmek için çirkin biriyle evlenme külfetine katlanamaz mısınız? Eğer çirkin biriyle evlenmem derseniz, inanın ki kalbinin temizliği ve güzelliği, yüzünün ve vücudunun çirkinliğini en kısa zamanda size unutturacaktır. Ben ve benim gibiler de insandır. Biz de beyaz gelinliği giymek istiyoruz. Ama yine de evlenmek istemeyebilirsiniz. Peki bir gün nefsimizin isteğine uyar da dinine bağlı olmayan biriyle evlenmek durumunda kalırsak bu durumun vebalini kim yüklenecektir? Evet sevgili dinleyenim, güzellik ve çirkinlik gibi geçici şeyler için iffetli ve namuslu insanları hayal kırıklığına uğratmanın vebalini çekebilir misiniz?
Kul hakkından kurtulmak için ne yapmalı?
Sevgili dinleyenim, dilerseniz önce kul hakkının neler olduğuna bir bakalım. Kul hakkı mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini olmak üzere 5 türlüdür. Hırsızlık, gasp, aldatmakla ve yalan söylemekle mal satmak, geçmez para vermek, yalancı şahitlikle başkasının malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Bir kuruşluk mal içinde tevbe etmek ve mal sahibiyle helalleşmek lazımdır. Dünyada helalleşmezse ahirette sevapları ona verilecek, helallaştırılacaktır. Mal sahibi ölmüşse varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa bir fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine bağışlanır. Salih olan Müslüman fakir yoksa İslamiyete ve Müslümanlara hizmet eden hayır cemiyetlerine, vakıflara verilir. İkincisi, nefsi yani hayati günah, adam öldürmek, bir uzvunu telef etmek gibi. Diğeri ise ırzına dokunanın kul hakkıdır. Gıybet, iftira, alay, sövmek gibi şeylerdir. Tövbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varis de helalleşmek olmaz. Bir başka kul hakkı ise mahremi olan hak. Yani başkasının zevcesine, çocuğuna hıyanet etmektir. Bunda ise tevbe ve istiğfar eder. Fitne çıkması ihtimali varsa helalleşirken günahı bildirmeyip bendeki haklarını affet gibi umumi söylemek caizdir. Yahut helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Ve son olarak dini hak vardır ki bununla çok sık karşılaşırız. Mesela başkasına kafir, fasık gibi sözler söylemektir. Mümini incitmek, kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Helalleşmek icap eder. Evet sevgili dinleyenim, dinimizde kul hakkı çok mühimdir. Hak sahipleriyle vakit geçirmeden helalleşmek lazımdır. Bakınız sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda, bir kimse peygamberlerin ibadetini yapsa, fakat üzerinde bir liralık kul hakkı bulunsa, bunu ödemedikçe cennete giremez buyurmuşlardır. Yine bir hadis-i şerifte, üzerinde kul hakkı olan, mala, ırza dokunan, ölmeden önce helalleşsin, ödesin. Çünkü o gün altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır. Sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir buyurulmuştur. O halde sevgili dinleyenim, bu dünyada hak ödenmezse, ahirette hak miktarı kadar hak sahibinin günahları borçlu kimseye verilir. Yahut borçlu kimsenin sevapları hak sahibine verilir. Kimsenin kimsede hakkı kalmaz. Veya Allah-u Teala ahirette müminleri birbirleriyle helalleştirir. Ahirette hakkını helal eden kimse sevabını Allah-u Teala'nın ihsanından alır. Dünyada ise hak helal etmek ahirette helal etmekten çok üstündür. Evet sevgili dinleyenim, fırsat eldeyken kul hakkından kurtulmanın çarelerini arayalım. Kimsenin kalbini incitmemeye ve sık sık irtibatta olduğumuz kimselerden helallik istemeye çalışalım.
Uyuşturucuları bırakmanın yolu.
Sevgili dinleyenim, kötü alışkanlıkların başında gelen uyuşturucu maddelerin zararlarını bilmeyenimiz yoktur. En başta kişinin kendisinde akli ve ruhi rahatsızlığa sebep olurken, toplumda ise sosyal değerleri tahrip etmektedir. Bugün bütün dünyada uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı hızla artıyor. Milletlerse bu felaketin önüne nasıl geçebileceklerini düşünüp çeşitli tedbirler alma yoluna gidiyorlar. Bakınız, uyuşturucu maddeleri sınıflamak gerekirse 1. Tabii maddeler, esrar, afyon, kokain, meskalin bu sınıfa girmektedir. 2. Sentetik maddeler, baz morfin, eroin, LSD, DMT, STP ve benzerleri. 3. İlaçlar, uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan tüm ilaçlar bu sınıfa girmektedir. Sevgili dinleyenim, dilerseniz önce uyuşturucuya nasıl başlanıldığı üzerine biraz zihnimizi yoralım. Uyuşturucuya başlama yaşı 18 ila 30 yaşları arasında olmaktadır. Bazı istisnalar hariç bütün araştırmaların sonucu bu şekildedir. Alışmak için çoğu zaman bir defa kullanmak yeterlidir. Uyuşturucuya başlamak için kişinin şahsiyetinde bir bozukluk olması gereklidir. Ancak normal saydığımız kişilik sahibi kimseler bile teşvik, özendirme, propaganda veya kandırma suretiyle bu maddelerin esiri olabilirler. İşin en mühim yanı, ne hikmetse toplumumuzda hep görmezlikten gelinir. Evet, aileden bahsediyoruz. Çocukluk yıllarında aile içindeki geçimsizlik, annenin ezilmişliği, babanın katı otoritesi, çocuğa sevgi yerine ceza işleminin uygun görülmesi, çocuğun da kendini ailesine kabul ettirebilme çabaları ve nihayetinde bu çabanın tükenerek sevgi, anlayış ve ilgiyi dışarıda aramasıyla sonuçlanması pek sıkça karşılaştığımız durumlardır. Dışarıya yönelen çocuk, arkadaş çevresinin tesiri altına girmeyi de peşinen kabul eder. Böylece kötü ortamların ve uyuşturucu bağımlılığının önü açılmış demektir. O halde uyuşturucu alışkanlığını sistematize edersek, 1. Sosyal sebepler. Kendine güveni az olan, aile sevgisinden mahrum gencin kendisini kabul ettirdiğine inandığı arkadaş çevresi uyuşturucu madde almaya zorlar. 2. Psikolojik. İlacın kendi problemlerini giderici, sakinleştirici olduğuna inanan genç bu uyuşturucuya devam mecburiyetinde kalır. 3. Biyolojik. Durmadan dozu artırılarak alınan uyuşturucu maddeler sonunda insanın dayanma ve fiziki gücünü de zayıflatır. Böylece ruhi dengesi bozulmuş, toplum değer yargıları kaybolmuş, güçsüz, aciz, işe yaramayan bir kişi haline gelir. Neticede bütün bunlara bağlı olarak uyuşturucu müptelalarında suç işleme oranları da artar. Uyuşturucu maddelerin meydana getirdiği rahatsızlıklarsa vücudu işlemez hale getirir. Mide ve bağırsaklarda tahrişler yaparak kanamalara, şişkinliklere, yaralara sebep olurlar. Ciddi böbrek rahatsızlıkları meydana getirirler. Şaşılık, gece körlüğüyle göz adale felcine sebep olur. Nefes darlığı, öksürük ve boğulma hissi verir. Kan hücrelerinde dengesizlik meydana getirir. Akıl ve sinir sistemi üzerindeki tahribatı, diğer organlara yaptığı tahribatın çok üstündedir. Delilik, erken bunama, şuur kaybı, felçler, zeka geriliği, uyuşturucu madde kullananların tabii akıbetleridir. O halde ne yapılabilir? Öncelikle uyuşturucu maddeye alışan kimseler, bu işleri bilen personel ve mütehassıs hekimlerin bulunduğu sağlık kuruluşlarında, hastane ve kliniklerinde tedavi altına alınmalıdır. Tedavi ve rehabilitasyon alanında doktor ve yardımcı personelin yetersizliği ülkemiz açısından bir handikaptır. Bağımlılık ve hastalıklarla ölümleri önlemek için doktor ve hastane ile tam bir işbirliği yapılabilmesi için kriz müdahale merkezleri kurulmalıdır. Sevgili dinleyenim, unutulmaması gereken en önemli husus, uyuşturucuya giden yolun ilk basamağı birayla başlayan masumane dostluk kokteylleri ve alkollü içkilerdir. Sonra esrar kullanılmakta, daha sonra ise esrarla devam edilmektedir. Son durak eroin olmaktadır. Eroin bağımlılığı ise ne yazık ki ölümle son bulmaktadır. Tedavi imkanı hemen hemen yok gibidir. O halde sevgili dinleyenim, bu illetten kurtulmanın yolu tedavi etmekten çok koruyucu tedbirler almak biçiminde olacaktır. Bunun başında da gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmek gelmektedir. Aile içinde her türlü sıkıntılarını gençlerin ebeveynlerine tam bir samimiyetle açarak problemin aile içinde çözümünü aramalarını teşvik etmek lazımdır. kötü arkadaş gruplarından bilhassa kaçmaları lazım geldiğini bilmeleri gerekmektedir. Boş zamanlarını iyi şekilde değerlendirmeleri ve sadece kendilerinin değil, arkadaşlarının da ruhi ve fiziki durumlarını kontrol edebilmelidirler. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor.
Temiz kalbin alametleri.
Haklısınız, yerinde bir soru. Çünkü namaz kılmayan bazı kimseler çeşitli günahları işledikleri halde benim kalbim temiz, sen kalbe bak diyorlar. Kalplerinin temiz olduğunu nereden biliyorlar sorusu hemen akla geliyor değil mi? Sevgili dinleyenim, namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir. Haram işleyenlerin sen kalbe bak, kalbim temizdir demeleri yanlıştır. Böyle söylemekle ancak kendilerini aldatmış oluyorlar. Günahkarın kalbi temiz olmaz. Kalbin temiz ve doğru olmasının alameti dine uymaktır. Yani İslamiyet'in emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçınmak, bir Müslümanın ne kadar temiz kalpli olduğunu gösterir. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserinde buyuruyor ki, Yüce Allah'ın emirlerini yapmamak, kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam uyulmadığını gösterir. Kalbinde iman olan bir kimse, dinin emirlerini seve seve yapar. Allah'ı anmakla kalp temizlenir. Yani dünya sevgisi kalpten çıkar. Allah-u Teala'dan gelen sıkıntıların nimet olduğu bilinmelidir. Ondan gelen bütün acılar tatlıdır. Kalbi hasta olanlar onun tadını alamazlar. Muhterem dinleyenim, kalpteki sıkıntıları, lekeleri temizlemek için tevbe istiğfar etmeli, pişman olmalı ve Yüce Allah'a sığınmalıdır. Çünkü kalbi kararıp hasta olan kimse gerçekleri göremez. Kalp hastalıklardan kurtulunca rahat görür. Nasıl ki safrası bozuk bir kimse şekerin tadını alamaz, aynı onun gibi. Şekerin tatlı olduğunu ona ispat etmek gerekir. Fakat hastalıktan kurtulunca ispat etmeye lüzum kalmaz. Hastalıktan dolayı ispat lazım gelirse, bu durum şekerin tatlılığına bir zarar vermez. Çünkü o kimse hasta olsa da olmasa da, şeker zaten tatlıdır. İşte insanın kendi nefsine de dinin doğruluğunu ispat etmesi zordur. Nefse dinin doğruluğunu ispat etmek için onu kötülüklerden kurtarmak gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki mealen, nefsini tezkiye eden, kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran kurtuldu. Nefsini günahta, dalalette bırakan zarar etti. Sevgili dinleyenim, nefsin kötülükleri dinin haram ettiği şeylerdir. Kalp temiz olunca beden iyi işler yapar. Kalp bozuk olunca bütün organlar hep kötü işler yapar. İşte bu hastalık tedavi edilmedikçe hakiki iman ele geçmez. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte, bir kimse haram karıştırmadan 40 gün helal yerse, Yüce Allah onun kalbini nurla doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir buyuruyor. Görüldüğü gibi kalbi temizlemek için haramdan kaçmalı, helal yemelidir. Kalp sevgi ve muhabbet yeridir. Aşk ve muhabbet bulunmayan kalp ölmüş demektir. Kalpte ya dünya sevgisi veya Allah sevgisi bulunur. Burada bahsedilen dünya haram olan şeyler demektir. Allah'ı anarak, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Büyük İslam alimi Zünnun-u Mısri Hazretleri buyuruyor ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymamak. 2- Allah korkusunu hatıra getirmemek. 3- Gördüklerinden ibret almamak. 4- Okuduklarını anlayamamak, kavrayamamak. Cenab-ı Hak bizleri kalbi temiz olan müminlerden eylesin. Amin.
Bir annenin feryadı.
Sevgili dinleyenim, size bir annenin, daha doğrusu mutlu bir ailenin hüzün dolu çöküşünü anlatmak istiyorum. Sizden ricam, lütfen ibretle dinleyin. Ben veremli bir anne olarak şu an 3. koğuşta öksürdükçe ciğerlerinden kan gelen hastalarla bir odada yatıyorum. Bu kış uzun sürdüğü için dışarılara çıkıp gezmeyi de unuttum. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar içerideyiz. Zamanımın çoğunu yatakta geçiriyorum. O yumuşacık yatak bir iğne gibi batıyor bedenime. Bir o yana, bir bu yana dönüp duruyorum. Sonra bir uysal kedi gibi düşüncelerimi saran hayallerle baş başa kalıyorum. Derken karşımda ölümü bekleyen hastanın öksürükleri beni iyice karamsarlığa itiyor. Yataklarda bir ömür boyu çürüyenleri düşünüyorum. Belki ben de çürüyeceğim. Belki bu dertten iflah olmayıp ciğerlerimle birlikte eriyip gideceğim. Benim de zaten böyle düşünüyormuş. Bundan artık hayır gelmez, ölse de kurtulsam diyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Artık ölmemi bekliyor. Ama beni bu hale kim getirdi? Hiç düşünmüyor. 10 senedir sabrediyorum. Demek ki tahammülüm buraya kadarmış. Beyim. Ah o beyim. O da bu hale arkadaşları getirdi. Halbuki yeni evlendiğimiz yıllarda ne kadar da mutluyduk. İleriye dönük ne hayallerimiz vardı. Hele bir de kızımız olunca dünyalar bizim olmuştu. Daha ağzı süt kokan yavrumun yemin olacağı mutlu günleri hayal ediyordu. Ama nasıl, nereden alıştıysa beyim kumar illetine tutuldu. Önceleri çayına kahvesine diye oynanan oyunlar daha sonra büyük paralara kadar varmıştı. Artık beyim eve ne zaman geleceği belli olmayan, aldığı maaşı ertesi gün kumarda kaybedecek kadar düşüncesiz olan bir hal almıştı. Yaptığım nasihatlere aldığım cevap ya dayak ya da ağır hakaret oluyordu. Genç yaşımda bir türlü uzanamayacağım hayallerim birer birer yıkılmaya başlamıştı. Gece gündüz kocamın halini ve içine düştüğümüz durumu düşünüyordum. Kendimden çok kızım için üzülüyordum. Büyük bir sevgiyle büyütmeye çalıştığım yavrum Selvinaz'ın okul önlüğünden tutun da defter kalemine varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını komşularımızdan aldığımız eski iriti şeylerle karşılar olmuştuk. Çoğu günler yavrumla evin bir köşesine kıvrılıp aç karnına yatıyorduk. O zavallı günahsız yavruma açlığını unutturmak için olmadık yalanlar uyduruyor, oyalamaya çalışıyordum. Bu durumumuzsa kocamın umurunda bile değildi. Bazı geceler eve gelir, üzerini değişip giderdi. Bazense haftalarca kumar masasından işe, işten kahveye gelirdi. Bense okuldan gelen yavrumun tek önlüğünü temizleyip sabaha hazır ediyordum. Elde diktiğim bezden beslenme çantasına bir kerecik olsun pişmiş yumurta koyamıyordum. Halimi hiç kimseye açamıyor, çaresiz evde tek başıma ağlıyordum. Yavrum evde mışıl mışıl uyuyor. Ben gözüm karanlık yollarda hıçkırıyordum. O bitmek bilmeyen uzun gecelerde sel olup akan gözyaşlarım ciğerlerimi çürütmeye başlamıştı. Şimdi beni ölüme terk eden beyim ölse de kurtulsak diye haberler gönderip beni bir kere daha ölüme mahkum ediyor ama onun yolunu gözlerken verem olduğumu bir türlü anlamak istemiyorum. Şimdi ciğerlerinden kan gelenlerle birlikteyim. O biricik yavrum, yüzüne bakmaya doyamadığım yavrum, komşuların verdiği elbiseyle yanıma geliyor, beni kucaklamak, sarılmak istiyor ama ben hastalık bulaşır diye ona sarılamıyor, öpüp okşayamıyorum. Her görüşümde yüreğimden bir parçanın koptuğunu hissediyorum. Hasta insan ilgiye muhtaç, sevgiye muhtaç, morale muhtaç. Aynen benim gibi. Üstelik yine ziyaret günü. Fakat gelenim olmadı. Gözlerim boşlukta bir şeyleri arıyor. Belki de yaklaşan ölümün sessizliğini. Biliyorum. Bunları dinlediğiniz için kalbiniz burkuldu. Şaşırdınız. Ama anlatmalıydım. Belki benim bu halim siz dinleyenime ibret olur da ailenize, çocuklarınıza sahip çıkarsınız. Beni dinlediğiniz için size teşekkür eder. Sağlık, sıhhat, afiyetler dilerim hepinize.
İslam felsefesi olur mu?
Sevgili dinleyenim, felsefe kelime olarak hikmet sevgisi manasına gelmektedir. Madde ve hayatın belirtilerini, sebep ve neticelerini inceleyen düşünce sistemidir. Bu düşünürlere ise felsef ya da filozof denir. Evet, felsefenin sözlük manasından da anladığımız gibi, düşüncenin doğrusu da yanlışı da olabilir. Felsefecilerin sonra gelenleri, öncekilerin yanlışını çıkarmışlardır. Bir düşünce sistemi değil de bir hayat biçimi olan İslam dininde ise, İslam alimleri birbirlerini tasdik etmişlerdir. Kendilerine İslam felsefecisi denilen kimselerin hemen hepsi, akılla anlaşılması mümkün olmayan konularda da görüşlerini bildirdiklerinden dolayı İslam dairesinden çıkmışlardır. İslam alimlerinden İbn Abidin Hazretleri buyuruyor ki, tecrübeye, hesaba dayanmayan şahsi düşüncelere felsefe denir. Felsefenin eski manası, beğendiği düşünceleri gerçek olarak anlatmaktı. Zamanımızda ise felsefe, doğru gibi görünen fakat çoğu bozuk olan sözlerdir. Ve yine İbn Abidin Hazretleri Mürtet babında kafirleri 5 sınıfa ayırmakta, felsefecileri 3. maddeye yerleştirmektedir. Bu hususta İmam Gazali Hazretleri El-Münkiz kitabında kendilerini akıllı zanneden ve ilim adamı olarak gösteren dinsizleri 3'e ayırmıştır. Birincisi Dehriyun ve maddeciler olup Allah'ı inkar eder, bu alemin bir yaratıcısı olmadığını, böyle gidip böyle gideceğini söylerler. İkincisi tabiiyecilerdir. Bunlar canlı ve cansızlardaki akıllara hayret veren intizamı ve incelikleri gördükleri için yaratıcının varlığına inkar edememişlerdir. Ancak bunlar da öldükten sonra dirilmeyi, cenneti, cehennemi inkar etmişlerdir. Üçüncü sınıf kafirlerse felsefecilerdir diye izah eden İmam Gazali Hazretleri, Allah'tan başka her şeyin yokken sonradan yaratılmış olduğunu, bütün ilahi dinlerin bildirdiğini açıklamış ve felsefeciler bu alemin kadim olduğunu, yani başlangıcı olmadığını, sonradan yaratılmadığını söylüyorlar. Alemde bulunan bir şeye kadim diyen kafir olur diye buyurmuş. Ebu Ali Sina, Farabi ve diğer filozofları alemi kadim bildiklerinden dolayı tekfir etmiştir. Yalnız akla uyup aklın ermediği şeylerde yanılanlara felsefeci denir. İslamiyet'te felsefe yoktur. İslam felsefesi olmaz dedikten sonra bir Müslüman imanın 6 şartından birini inkar etse kafir olur. Mesela ölümden sonra dirilme yok dese ve diğer 5 şartı kabul etse fayda etmez. Allah-u Teala'nın ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerinden hepsini şeksiz şüphesiz kabul etmek şarttır. Birini inkar eden küfre girer. Onun için felsefecilerden uzak durmak lazımdır diyor. Evet sevgili dinleyenim. Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretlerinin felsefeciler hakkında bildirdikleri böyle. O halde durup düşünelim. Kendimize rehber olarak kimi seçersek onun yolundan gideriz. Öyleyse biz sevgili peygamberimizin ve onun güzel yoluna uyan İslam alimlerinin yolundan gidenlerden olalım.
TGRT tarafından hazırlanan Alo Türkiye Gazetesi Bilgi 1 programını dinlediniz. Hoşça kalın.